bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır.
Kod adı Ulu Hakan 1. Türk Aydınlığı'nın dramı, medreseden İmam Hatip'e. Demirtaş Ceyhun. 1. kaset 1. yüz. Sis Çanı Yayınları. 2. baskı Ocak 1999. Altı Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Okuyan Şule Tüzül. Sultan Hamid'in Marif Nazırı Haşim Paşa, okul sayısı biraz artıp da işler karmaşıklaşınca, "Şu mektepler olmasa marifi ne güzel idare ederdim," demiş. Biliyorsunuz ne zaman dinlemişsek Haşim Paşa'nın bu sözlerini, "Yahu mektep olmadan marif olur mu bire?" diyerek adamın cahilliğini hemen kahkahayı patlatmışızdır hepimiz. Gerçekten okul olmadan marifin olmayacağını bilmeyecek kadar cahil biri midir bu Osmanlı nazırı? Yoksa Osmanlı gerçeği konusunda cahil olanlar bizler miyiz? Çünkü hiç kuşku yok Haşim Paşa, "Allah aşkına nereden çıkardınız şu mektepleri? Marifi medreselerle ne güzel idare edip gidiyorduk," demektedir aslında. Ama medreselerin bildiğimiz türde bir eğitim kurumu olmadığını, örneğin Osmanlı İmparatorluğu'nun ta 1913 yılına dek bütün tarihi boyunca tek bir medrese yaptırmadığını, tek bir hocasına maaş ödemediğini aramızdan kaç kişi bilir ki? Mustafa Kemal, Tevhid-i Tedrisat yasasıyla İslamiyet'in Sunni Hanefi inancını yaygınlaştıracak, mücahit yetiştiren bu medreselerle din dışı eğitim veren mektepleri mi birleştirmeyi amaçlamıştır? Yani tevhid sözcüğünü birleştirmek anlamına mı kullanmıştır, yoksa tek anlamına mı? Demirtaş Ceyhun'un bu sorulara yanıt arayan bu çalışmasının da toplumsal bilincimizdeki birçok kanıyı temelden sarsacağından kuşkumuz yoktur. Önce niçin Ulu Hakan? Şimdiye dek kim bilir kaç kez dinlemişsinizdir sizde kahkahalar atarak ünlü fıkradır. Hani Sultan Abdülhamid'in 1903'ten 1908 yılına, 2. Meşrutiyetinin ilanına dek tam 5 yıl Marif Nazırlığını yapmış Haşim Paşa, okullarla ilgili işler biraz sarpa sarınca, "Ah, şu mektepler olmasa marifi ne güzel idare ederdim," demiş. Haşim Paşa'nın resmini görmedim ama hiç kuşkum yok, bütün Osmanlı paşaları ve uleması gibi onun da mutlaka bir kucak dolusu sakalı vardır. Çünkü Osman Nuri Ergin'in Türk Marif Tarihi adlı kapsamlı çalışmasında verdiği bilgilere göre bıyıksız ve sakalsız birinin Osmanlı yönetiminde herhangi bir devlet dairesinde görev alabilmesi olanaksızdır. Örneğin, dedesi ve babası ulema mesleğinde bir aileden olan Osmanlı müellif ve muharrirlerinden Müstakimzade Süleyman Saadettin Efendi, medrese tahsili gördükten sonra müderris, medrese öğretim üyesi olmak üzere 3 defa rüus, hocalık, imtihanına girmiş ise de sakalı hafi füllihye, seyrek ya da az olduğu için bir türlü müderrisliğe nail olamamıştır. O.N. Ergin, Türkiye Marif Tarihi, İstanbul 1939, C1, S101. Bu nedenle ne zaman dinlesek bu fıkrayı, "Bire koca sakallı, mektep olmadan marif olur mu bire?" diye kahkahayı basarız hemen, bir yandan da bu Osmanlı paşasının bilişsizliği, cahilliği karşısında dehşete düşerek. Yıllar sonra Vera Mutafçiyeva adında bir Bulgar tarihçinin Cem Sultan Olayı adlı gerçekten ilginç bir romanını okumuştum. Hala unutamam. Romanın başındaki açıklama notuna göre Bayan Mutafçiyeva'nın Cem Sultan'la tanışması bir rastlantı sonucu olmuş. Osmanlı tarihi üzerine yaptığı bir araştırma sırasında ansızın karşısına çıkıvermiş genç şehzade ve kendisini yeniden yeryüzüne çıkararak yaşadığı trajik olayları tekrar yargılamasını istemiş. Bilindiği gibi Cem Sultan, Fatih'in oğludur ve babasının ölümünü duyar duymaz ilan ettiği saltanatı ancak 18 gün sürmüş ve kardeşi Beyazıt'a yenilerek ülkeden kaçıp Fransa'ya, papalığa sığınmak zorunda kalmıştır. İşte Bayan Mutafçiyeva da bugüne kadar tanıdığı kahramanların en sevimlisi olan bu kişiyi kıramamış ve onu yeniden yeryüzüne çıkararak görgü tanıklarıyla tekrar yüzleştirilmesini sağlamış. Yani roman, Cem Sultan'ın bu serüvenini konu edinmektedir ve anlatım, yüzyıllar önce ölmüş görgü tanıklarının mezarlarından çağrılıp yeniden sorgulanmaları şeklinde kurgulanmıştır. Aklımda kaldığı kadarıyla da sorgulanmak için çağrılan galiba Malta şövalyelerinin başı öfkeyle girmekte ve "Çağrınıza gelmeyecektim ama tarihçiler hakkımızda o kadar çok yalan ve yanlış şeyler yazdılar ki hem sizler de bu yalanlara yeni bir şeyler eklemeyesiniz hem de bu fırsatla onları düzelteyim bari diye geldim" gibisinden bir şeyler söyleyerek başlamaktadır ifadesini vermeye. Gerçekten şimdi bir tanslık olsa bizler kahkahalarla gülerken sözlerini Haşim Paşa da tıpkı Bayan Mutafçıyeva'nın şövalyesi gibi yıllar sonra birden diriliverip çıksa karşımıza ne der acaba? Çünkü bu konuda da hala bilisiz, cahil olan o değil, asıl biziz galiba. Bu yüzden de marif kavramıyla mektep kavramını kolayca özdeşleştirivermişiz. Dolayısıyla Osmanlı İmparatorluğundaki eğitim düzeninden, öğretim kurumlarının niteliklerinden de pek haberimiz yok gördüğümüz kadarıyla. Örneğin Osmanlı İmparatorluğu'nun ta 1913 yılına dek bütün tarihi boyunca devlet bütçesinden bir tek medrese yaptırmadığını, gene devlet bütçesinden bütün tarihi boyunca tek bir müderrise maaş ödemediğini aramızdan kaç kişi bilir acaba gerçekten? Ama öte yandan tam da bilmediği medrese kavramını kutsallaştırmamış aydınımız da yok gibidir galiba. Öyle ki mektepten yetişmiş Osmanlı aydınlarının gözünde bile medrese kutsaldır sanki. Bu nedenle mektepli ile medreseli de birbirlerinden çok farklı anlamlar içeren kavramlardır Osmanlıca'da. Örneğin medreseli alimdir, Osmanlı ulema sınıfına alınırlar hemen. Mektepli ise cahildir medreselilerin gözünde. Oysa Baron de Tott anılarında tam karşıtını yazmaktadır. 1773 yılında kurulan Haliç Tersanesi'ndeki Riyaziye Mektebi'ni öğrenci bulabilmek için düzenledikleri sınavda bir üçgenin iç açılarının toplamının kaç derece olduğunu katılan hiçbir medreseli bilememiş, sadece birisi cesaret gösterip üçgenine göre değişir demiştir. Çocuklara toplama, çıkarma, çarpma, bölme işlemleri ile çarpım tablosunun da öğretildiği bugünkü anlamda ilk öğretim okulu düzeyinde bir okulda ta 1830'larda 2. Mahmut döneminde Rüşdiye adıyla açılmıştır ilk kez. Fakat bütün bu gerçeklere karşın medreseyi eleştirmeye veya medrese eğitiminde de bir değişiklik yapılmasını önermeye kimse cesaret bile edememiştir. Mustafa Kemal bile çevresindeki aydınların tepkisinden çekindiği için Kurtuluş Savaşı boyunca konuşmalarının hiçbirinde medreseden söz etmemiştir. İlginçtir, 3 Mart 1924 günü mecliste kabul edilen Tevhid-i Tedrisat yasasında da medrese sözcüğü hiç kullanılmamıştır. Nitekim 1. Büyük Millet Meclisi'ndeki Osmanlı aydınları 20 Kasım 1921'de Mustafa Kemal'e rağmen ulemadan Vehbi Efendi'yi marif vekilliğine getirtmeyi bile başarmıştır. Vehbi Efendi, Ahmet Vehbi Bolak Efendi de ilk iş olarak medreseli mollalardan yeni bir program komisyonu kurmuş ve Büyük Millet Meclisi hükümeti için yeni bir eğitim programı hazırlatmıştır. Bu yeni programa göre bütün okullarda din dersleri artırılacaktır. Sultanilere, liselere yeni medrese adı verilecek ve bu okullarda medreselerle birleştirilecektir. Öğretmen okullarında öğrenciler başlarına sarık saracaklardır. Müzik dersinin adı ilahi, resim dersinin adı da çizgi dersi olarak değiştirilecek ve bu derste canlı yaratıkların resimlerinin çizilmesi kesinlikle yasaklanacaktır. Ve Kurtuluş Savaşı'nın kazanılması sayesinde Vehbi Efendi'nin marif vekilliğinden düşürülmesi sağlanabilmiştir ancak. Ama Mustafa Kemal'in yakın çevresindeki, örneğin Türkçülük düşüncesinin kurucusu Yusuf Akçura gibi aydınlar bile medreselerin kapatılması fikrine şiddetle karşı çıkarak devrim medreseleri başlığı altında güya bu okulları fakir çocuklarının devrimi yayacak ilerici din adamları olarak yetiştirileceği birer hakimiyeti milliye medreseleri haline dönüştürecek önerilerde dahi bulunmuşlardır. Doktor İlhan Başgöz, Howard E. Wilson, Türkiye Cumhuriyeti'nde Eğitim ve Atatürk, Dost Yayınları, Ankara 1968 S82. Hatta Profesör Enver Ziya Karal'ın belirlemelerine göre 1. Büyük Millet Meclisi'nde marif vekaletinin kaldırılmasını ve bütün eğitim işlerinin şer'iye vekaletine bağlanmasını isteyenler bile olmuştur. Enver Ziya Karal, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Liseler için Milli Eğitim Basımevi İstanbul 1969 S165. Kısacası medreseleri kapatmak Mustafa Kemal için dahi kolay olmamıştır. Hilafetle birlikte Efkaf ve Şer'iye Bakanlıklarının kapatılması ve Tevhid-i Tedrisat Yasası'nın çıkarılması konularını önce Fevzi Paşa, İsmet Paşa, Kazım Paşa gibi paşalarla İzmir manevrası sırasında görüşmüş, sonra meclise getirerek hepsini aynı günde yasallaştırmıştır. Tevhid-i Tedrisat Yasası'nda da yukarıda belirtildiği gibi medreselerin kapatılacağından hiç söz edilmemektedir ama İstanbul Üniversitesi'ne bağlı bir ilahiyat fakültesinin kurulacağı ve ülkenin gereksindiği imamlarla hatipleri yetiştirmek üzere de çeşitli bölgelerde imam ve hatip okullarının açılacağına dair yeni hükümler getirilmiştir. Görüldüğü gibi aydınlarımızın bu özelliği nedeniyle tepkileri önleyebilmek için başlangıçta bir takım ödünler vermek zorunda kalmıştır Mustafa Kemal'de. Nitekim bu yasa gereği olarak hemen 1,5 ay sonra 24 Nisan 1924'te İstanbul Darülfünun'da bir ilahiyat fakültesiyle ülkenin çeşitli yerlerinde tam 29 imam ve hatip okulu açılmıştır. Ancak Mustafa Kemal'in verdiği bu ödünlerin ömrü çok da uzun sürmemiştir. Önce laiklik ilkesi 1928 yılında anayasaya konulur konulmaz imam ve hatip okullarının ödenekleri laiklik ilkesine aykırı olduğu gerekçesiyle hemen kesilmiş, 1930-31 yılında tamamı kapatılmıştır. Ardından da İlahiyat Fakültesi'nin açıldığı yıl 224 olan öğrenci sayısının 1933'te 20'ye düşmüş olması nedeniyle üniversite reformu sırasında fakültenin kapatılmasına karar verilmiştir. Yani Sultan Abdülhamid'in Marif Nazırı Haşim Paşa'da şu mektepler olmasa marifi ne güzel idare ederdim derken kesinlikle bilisizliğinden böyle konuşmamaktadır bizce. Batılılaşma yanlılarını suçlayarak aslında nereden çıkardınız Allah aşkına şu mektepleri, marifi medreselerle ne güzel idare edip gidiyorduk demektedir, hiç kuşku yok ki. Ne acıdır ki Cumhuriyet aydınları da bu gerçeği fark edemeyip, üstelik önünü ardını da fazlaca kurcalamadan medreseyi kolayca İslamiyet'le özdeşleştirip kutsallaştırdıkları için galiba Mustafa Kemal'in Tevhid-i Tedrisat Yasası'ndan neyi amaçladığını da tam kavrayamamışlardır gördüğümüz kadarıyla. Bilindiği gibi Arapça tevhid sözcüğü vahdet sözcüğünden türetilmiştir. Vahdet sözcüğü bir ve tek olma veya yalnızlık kendi kendine kalış anlamlarına gelmektedir. Tevhid de birleştirme, tekleştirme veya birliğini, tek olduğunu kabul etme anlamlarını içermektedir. Kuşkusuz 1924 yılında açılan 29 İmam Hatip Okulu'nun hemen ertesi yıl 26'ya, 1926'da 20'ye, 1929'da 2'ye düşürülmesi, 1931 yılında da toptan kapatılması sırasında hiçbir aydınımızın aklına Tevhid-i Tedrisat Yasası'nın içeriğini tartışmak gelmemiştir. Fakat ilginçtir, Mustafa Kemal'in ölümünden sonra belirli çevreler hemen tevhid sözcüğünün bu birleştirme anlamına dört elle sarılıp yasanın adını eğitimin birleştirilmesi şeklinde Türkçeleştirerek Mustafa Kemal'in de Osmanlı İmparatorluğundaki bu iki ayrı eğitim kurumunu medrese ile mektebi birleştirmeyi amaçladığını savunmaya başlamışlardır koro halinde. Artık ne hikmetle ise. Ve üzülerek belirtelim ki bu çarpıtmalarını ustaca yöntemlerle kısa sürede kamuoyuna benimsetmeyi de başarmışlardır doğrusu. Bugün Tevhid-i Tedrisat Yasası'nın Osmanlı İmparatorluğundaki iki ayrı eğitim kurumunu birleştirmek amacıyla çıkarılmış olduğundan gördüğümüz kadarıyla aydınlarımızın hiçbirisinin şuncacık kuşkusu yoktur. Nitekim bu nedenledir ki İmam Hatip okullarını hala basit bir meslek okulu olarak değerlendirdiklerinden 1951'den bu yana yetiştirilen imam ve hatip sayısının gereksinimden kat kat fazla olduğunu gerekçe göstererek okul sayısının azaltılmasına çalışmaktadırlar sadece. İlginçtir, sanki ilk kez Demokrat Parti döneminde 1951 yılından itibaren açılmaya başlanılmış gibi yoğun bir propagandayla İmam Hatip okullarının tarihçesini de kitlelere unutturmayı ustaca becermişlerdir 20 yıl gibi kısacık bir sürede. Oysa bilindiği gibi ülkemizdeki ilk İmam Hatip okulu 1913 yılında İttihat ve Terakki hükümetince ilk kez devlet bütçesinden harcama yapılarak ve medreselere yeni bir kimlik kazandırmak amacıyla Medresetül E'imme vel Hutabe, İmamlar ve Hatipler Medresesi adıyla açılmıştır. Ve hiç kuşku yok ki Büyük Millet Meclisi'ndeki Vehbi Efendiler kafası bu medreseyi model alarak Mustafa Kemal'e 1924'te zorla o 29 İmam Hatip okulunu açtırtmıştır ödün olarak. Ne var ki Mustafa Kemal'in bu okulları hemen ertesi yıldan itibaren kapattırdığı gerçeğini de halkın belleğinden kısa sürede silmeyi ustaca başarmışlardır. Yani Mustafa Kemal çıkardığı bu Tevhid-i Tedrisat adlı yeni yasayla hem medreselerin köküne kibrit suyu dökmüştür, hem de Kurtuluş Savaşı koşullarında gericilerin baskısıyla bir ödün olarak kabul etmek zorunda kaldığı İmam Hatip okullarını toptan kapatmıştır. Görüldüğü gibi Mustafa Kemal'in Tevhid-i Tedrisat yasasıyla iki ayrı eğitim kurumunu birleştirmeyi düşündüğünü akıldan geçirmek bile olanaksızdır. Ve bizce hiç kuşku yok ki Mustafa Kemal'e göre bu tamlama eğitimin tekliği anlamını içermektedir kesinlikle. Eğitim tektir. Her devlet uyruğunu nasıl eğiteceğine karar verir ve halkın eğitimi ancak devlet eliyle gerçekleştirilebilir. Okul binalarını devlet yaptırır, öğretmenlerin maaşını devlet verir, eğitim programlarını devlet hazırlar. Nitekim Mustafa Kemal'de Efkaf ve Şeriye Bakanlıklarının kapatılmasını sağlayan yasaları Tevhid-i Tedrisat yasasıyla birlikte çıkartarak Osmanlı tarihi boyunca medreseleri kurmuş, binalarını yaptırmış, hocalarının maaşını ödemiş, dolayısıyla da eğitim programlarını düzenlemiş vakıflarla vakıf yöneticisi hacıların, hocaların elini eğitimden bütünüyle kesmiştir. Ama ne yazık ki aydınımızın bu aymazlığı yüzünden bugün eğitim çeşitli dalaverelerle yeniden bütünüyle vakıflara devredilmek üzeredir. Üstelik yalnız ilk ve orta eğitim de değil, Mustafa Kemal'in kemiklerini sızlatacak bir küstahlıkla üniversite eğitimi de bütünüyle vakıflara bırakılmaktadır neredeyse. Ancak gene üzülerek belirtelim ki aydınımızın Cumhuriyet dönemindeki aymazlığı yalnız Tevhid-i Tedrisat kavramını çarpıtmakla da sınırlı kalmamıştır. Laiklik kavramı da Mustafa Kemal'den sonra aynı şekilde çarpıtılarak benimsetilmiştir yığınlara gördüğümüz kadarıyla. Daha doğrusu kavramın 1920'lerdeki koşullar gereği yapılmış olan devlet işlerinin din işlerinden ayrılması anlamına geldiği şeklindeki tanımına dört elle sarınılarak sonraki yıllarda toplumsal belleğe de salt bu anlamıyla ve daha da acısı tek anlamlı bir kavrammış gibi yerleştirilmesi gerçekten ustaca sağlanmıştır. Bilindiği gibi Osmanlı aydınının sözcük dağarcığında laiklik kavramı da yoktur kesinlikle. İslam şeriatının Kur'an'dan kaynaklanıyor olması yüzünden şeriatçı olmayan Osmanlı aydını da yoktur çünkü. Bu nedenle laiklik, laisizm sözcüğü aynı zamanda dinsizlik anlamına da gelmektedir. Yani laisizm ile ateizm aynı şeydir Osmanlı aydınının gözünde. Nitekim ilk Türk materyalisti Beşir Fuat da bilindiği gibi Osmanlı aydınının bilinç düzeyinde materyalist sözcüğü dinsizlik anlamına geldiğinden toplumdan dışlanıp itilmiş ve intihar etmesine neden olunmuştur. Sanırız laiklik kavramını tarihimizde yüksek sesle söyleyebilen ilk Türk aydını da Mustafa Kemal'dir. Ancak Osmanlı aydınları şeriatı tartışmayı akıllarından geçirmeye dahi cesaret edemezlerken, hiçbir toplumsal ve siyasal kavramın kutsallaştırılmasına izin vermeyen, hiçbir tabuyu benimsemeyen entelektüel kişiliğiyle halifelik kurumuna karşı çıkmış bu insan bile çok ilginçtir. 1927 yılında Halk Fırkası'nın birinci kurultayında 6 gün boyunca tam 36 saatte okuduğu neredeyse 1000 sayfalık nutuğunda laiklikten sadece bir kez söz etmiştir. Üstelik laikliği savunmak için de değil, 1921 Anayasası'na şeriat hükümlerinin yürürlüğünü sağlamak Büyük Millet Meclisi'nin ödevlerindendir maddesinin niçin konulduğunu, Cumhuriyet'in ilanı nedeniyle 1923'te anayasada zorunlu değişiklikler yapılırken devletin dini İslam dinidir diye bir maddenin de niçin eklendiğini, Cumhuriyet'ten sonra yapılan 1924 Anayasası'nda da bu maddelerin niçin korunduğunu açıklamak için, laik hükümet teriminden dinsizlik anlamını çıkarmaya eğilimli olanlara ve bundan yararlanmak isteyenlere fırsat vermemek amacıyla böyle davranıldığını belirtirken bu sözcüğü bir kez kullanmıştır. Öyle ki 1924 yılında çıkarılan hilafetin kaldırılması ile ilgili yasada da hilafet, hükümet ve cumhuriyetin mana ve mefhumunda esasen mündemiştir, vardır denilmek zorunda kalınmıştır şeriatçıların tepkisini bastırabilmek için. Ve 1928 yılında devlet işleriyle din işlerini birbirinden ayırmak anlamına geldiği savunusuyla laiklik ilkesi yaşama geçirilerek devletin dini İslam'dır maddesi anayasadan çıkarılmıştır. Fakat ne acıdır ki aradan bunca zaman geçmiş olmasına karşın aydınlarımız laiklik kavramını 1928 yılında bizce çaresizlikten bir hile-i şer'iye olarak kullanıldığı kuşkusuz bu dar anlamlı tanımla açıklamaya kalkışmaktadırlar hala. Yani din-devlet ayrımı bu kavramın en dar ve sığ anlamıdır. Bu açıdan bakılırsa kavramın asıl anlamı kutsallaşmış gelenek ve ilke boyunduruğundan kurtulmaktır. Üstelik bu dar anlam din ve devletin ayrılması belki Hristiyan ülkelerde söz konusudur. Ama şeriatın Kur'an'dan kaynaklandığı ve devlet kavramıyla doğuştan özdeşleşmiş İslamiyet'te din-devlet ayrımını gerçekleştirebilmek zaten olanaksızdır. Nitekim aradan bunca zaman geçmiş olmasına karşın salt bu anlamda kullanılmaya çalışılan laiklik kavramının ülkemizde hala tartışma konusu olması da bu gerçeği bütün çıplaklığıyla gösterse gerektir doğrusu. Fransızcadan aldığımız Yunanca kökenli bu laik sözcüğü Yunanca'da her ne kadar din adamı olmayan kişi anlamına geliyorsa da insanlığın gündemine asıl Hristiyan kiliselerinin kurduğu teokratik devletlere karşı bir siyasal kavram olarak Orta Çağ'da girmiştir. Yani öncelikle teokrasi kavramının karşıtıdır bir anlamda. Laik devlet kavramı da teokratik devlet kavramının seçeneği olarak üretilmiştir. Bu nedenle dinle devlet işlerini birbirinden ayırdığı gerekçesiyle laik devletten sonuçta Kur'an hükümlerinin tam uygulanmasına yönelik dinci girişimleri vicdan özgürlüğü ve insan hakları kapsamında değerlendirerek hoşgörüyle karşılamasını istemek bizce kesinlikle demokratik bir yaklaşım değildir.